Ayrım 8.
Kielman'ın mektubunu hatırlıyordu bazen. Sonra da kendi kendine Grendel bakan olmak istiyor diyordu. Gözünü aç. Ama Brutel Grendel'i desteklemeye devam ediyordu gene. Hiç kimsenin aklından geçmezdi aralarının bozuk olduğu. Fugger'in ağzıyla konuşuyordu Dukamp. Grendel'e dikkat edin diye haykırıyordu her gittiği yerde. Ve kendisine elinizde delil var mı diye sorulduğunda delilim yok ama sezgim var cevabını vermekteydi. Brutel'e selam vermiyordu artık. Grubu da terk etmişti. Korkunç bir kampanya açmıştı sağcılar ona karşı. Delilikle, intikamcılıkla, nasyonel bolşevik olmakla suçluyorlardı Dukamp'ı. Ama dürüstlüğü su götürmeyen bir adamdı ve sağlam bir namuslu yurtsever şöhreti vardı. Güçlü bir şöhreti lekeleyip sarsmak. Nitekim Brutel'in dostlarından birçoğu bile Dukamp'la görüşmeye devam etmekteydiler. Bir vakitler çelikten bir disiplinle çalışan partide kopmalar, çözülmeler beliriyordu yavaş yavaş. Dukamp'ın iddialarıyla allak bullak olan General Picard gelip Brutel'i bulmakta gecikmemişti. Bilirsiniz ki sizden hiçbir şeyi gizlemem ama Grendel silahlanmamız hakkında bana bir takım şeyler soruyor. Böyle bir adama nasıl güvenebilirim ki? Grendel benimle çalışır. Anlıyorum ama hakkında söylenenleri de biliyorsunuz. 1936'da değiliz artık. Fransa'nın başında Blum yok. Savaş patladığı takdirde sorumluları biz olacağız. Sinirli hareketlerle örtünün ucunu buruşturmaktaydı Brutel. Oyun karışık evet dedi ve itiraf ederim tehlikeli de. Ama tek başımıza yenmemiz imkansız. Bir an boş bırakmaya görelim meydanı. Karşımıza derhal halk cephesi çıkacak. Ben istemez miydim sanıyorsunuz başka müttefiklerle iş görmeyi? Düşünün ki Lorraine'liyim. Ama ne yazık ki seçme hakkımız yok artık. İngilizler, Olimpos Dağı'nın tanrıları sanki. Bozuk paradan farkımız yok gözlerinde. Bütün masrafı bizim Tunus'umuzla, bizim Hindi Çin'imizle karşılamak istiyorlar. Sonra İngiliz parlamentosunda bir tek komünist var. Evet evet, sadece bir tek komünist milletvekili. Böyle bir durumda bir üçlü paktan söz etmek zor değildir. Ama bizim durumumuz öyle mi ya? Milli açıdan bakalım işlere şimdi. Almanlar bizi kullanmak istiyor. Bunu anlamak hiç de zor değil. Ama Fransa bir bütündür, bölünmez bir bütün. Temeli sağlamdır Fransa'nın. Ne olabilir öyleyse bu durumda? Bence tersi olur. Yani Almanlar bizi değil, biz Almanları kullanmış oluruz. Anlıyor musunuz beni? Harp tehlikesi bizim komünistleri ortadan def etmemizi sağlayacak. Halka barış vaat eden kazanıyor bugün. Ve Hitler savaş çıkarmaya cesaret edemeyecektir. Küçümsenecek bir kuvvet değil bizim ordumuz. Bunu benim size söylemem bile saçma. Kendiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Artık hiçbir şey bilmiyorum inanır mısınız? Ve ordumuzun ani bir darbeyi karşılayamamasından ürküyorum. Silah durumunu kastetmiyorum, hayır. Gerçi o konuda da korkularım var ama İspanya'daki askeri ateşeyle görüştüm geçenlerde. Alman hava kuvvetleri hakkında topladığı bilgileri dinlemeliydiniz. Ama tekrar ediyorum, söz konusu olan bu değil. Asıl kötüsü ordunun maneviyatı bozulmuş durumda. Dövüşmek istemiyor subaylar. Şartlar savaşmayı gerektirdiği vakitte isteyip istemeyeceklerinden doğrusu endişeliyim. Bir noktaya kadar gerileyebilirsiniz ama bir yerde durup direnmek lazım. Bunu başarabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Canlı bir organizmadır çünkü ordu. Dili dolaşıyordu Picard'ın. Bir yara gibiydi ordu içinde, ordudan başka bir şey yoktu. Brutel'e gelince planını açıkladıktan sonra rahatlamıştı. Her şeyi söylemişti artık. Grendel'in Kielman'la ilişkisini gizlemişti sadece. Ama bu bir detaydı, teknik yanıydı işin. Oyun tehlikeli bir oyundu şüphesiz ve Brutel defalarca tereddüt etmişti. Sadece Allah'a olan, Allah'ın desteğine olan inancı yardım etmişti ona. Tanrı tarafından Fransa'yı kurtarmak üzere yollanan Domreyli çoban kızını hatırlıyordu hep. Hayır, hayır, çökmeyecekti, çökemezdi Fransa. Az sonra Brutel kesin bir yalanlama talep etti Tessa'dan. Grendel'i çamurlayan söylentiler Dukamp'tan yayılıyor. Sorumsuzun biri Dukamp ve hep şu sahte vesika hikayesi. Her seferinde de senin ismini sokuyorlar işin içine. Bütün bunlara artık kesinlikle son vermelisin. Tessa yanaşmıyordu. Sen hiç işittin mi benim bu olayı doğruladığımı? Ama yalanlamaya da niyetli değilim doğrusunu istersen. Sonra benimle ne ilgisi var bütün bu hikayenin? Üstelik Grandel'e karşı en ufak bir sempatim bile yok. Doğrusunu söyleyeyim mi sana? Şu Grandel'e hiç mi hiç güven duymuyorum. Benim hoşuna gittiğimi mi sanıyorsun yoksa Grandel'in? Bir maceracıdan, gözü paradan gayrı hiçbir şey görmeyen bir fırsatçıdan ibaret. Bir kızım olsa katiyen ona vermezdim. Ama kişisel zevklerimizi tartışma sırası değil şimdi. Siyasi bir mesele var önümüzde. Grandel'e karşı açılan kampanyayı yöneten kim? Fugger'le Dukam. Onların arkasında komünistler. Halk cephesini hortlatmak istiyorlar. Bu takımın savurduğu iftiraları reddetmek demek, planlarını suya düşürmek demektir. Haklısın. Yalnız ben o mektubun bir sahte vesika olduğuna inanmış değilim azizim. Laf aramızda bu Grandel öyle sanıyorum ki pis bir takım işlere burnunu sokmuş durumda. Belki ama delilin var mı? Yok. Gördün mü? Silkip atamayız Grandel'i. Bütün iş meseleyi ahlaki açıdan değil siyasi açıdan değerlendirmekte. Eğer susmaya devam edecek olursan bindirdikçe bindirecekler sana. Hem canım uzun lafın kısası, al kendi gözlerinle gör Dukamp'ın son çıkışını. Ve Brutel, Dukamp'ın imzasını taşıyan bir takım sağcı milletvekillerine gönderilen bir mektup uzattı Tessa'ya. Mektupta sadece Grandel'in değil, Kinman meselesine adı karışmış bütün şahsiyetlerin maddi geçim kaynakları hakkında bir meclis araştırması istenmekteydi. Öfkeden boğulur gibi oldu Tessa. Ne büyük bir alçaklık bu Allah'ım diye haykırdı. Ve Brutel fazla güçlük çekmeksizin kısa ama enerjik bir yalanlama imzalattı ona. Akşam bitkin bir halde Polet'e içini dökmekteydi Tessa. Brutel tam bir emrivaki karşısında bıraktı beni. Şantaj yapıyor bal gibi. Allah'tan ki bir zafer daha kazanmış durumdayız. Bütçe komisyonu hükümeti devirmek istiyordu. Fugger'in bir alay dostu var komisyonda. Ama benim de bir sürprizim vardı kendilerine. Fransız-Alman ortak bildirisi. Görür görmez yatıştılar. Ard arda ne kadar zafer oldu görüyor musun? Münih, grevin çuvallaması, Berard'ın gidişi, bildiri. Eskilerden birinin dediği gibi böyle bir zafer daha kazandık mı hapı yuttuk demektir. Kim yutacak hapı? Kim olacak? Fransa. Politikayla falan uğraşmazdı Polet. Gazetelerde sadece cinayet haberleriyle tefrika romanları okurdu. Ama milliyetçi Fransız geleneği içinde yetiştirilmişti. Jeanne d'Arc, Napolyon, Victor Hugo, Verdun dendiği vakit içi titrerdi. Şimdi de dehşet içinde bakmaktaydı Tessa'ya. Tessa ise kahkahalarla gülüyordu. Niçin gülüyorsun? Tatlı bir sesle cevap verdi Tessa. Ağlamaktan iyidir. Yorgunum, yorgun. Benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Şaka ediyordum yavrucuğum, sen üzme kendini. Fransa batmak mı? Dünya batar da Fransa gene batmaz. 25. İspanyol hükümeti Dalaider ve Tessa'nın politikasını etkileyebilmek amacıyla internasyonel birliklerin yardımından vazgeçmiş bulunuyordu. Paris Komünü taburu sınır yakınındaki bir Katalonya köyünde kızağa çekilmiş durumdaydı. Ve sınır kapalıydı savaşçılara. Köylü kadınlar gene her zamanki gibi ırmakta çamaşır yıkıyor ve solgun kış salataları topluyorlardı. Sakin görünüyordu hayat. Ama birdenbire fırtınadan önceki toz bulutları gibi mülteciler akın etmeye başladı. Barcelona sakinleriydi bunlar. Fas birlikleri şehre yaklaşmaktaydılar. Ocaklarını terk ediyordu köylüler. Şaşkın katırlarını ve keçilerini önlerine katmıştı kimisi, kimisi de hayvanlarını öldürüyordu. Büfeler ve kümeslerle doluydu at arabaları. Kadınlar bütün pılı pırtılarını yüklemişlerdi. Sonra askerler gelmeye başladı. Terk edilmiş fişek sandıklarıyla doldu yollar. Topçular arabalarını güçlükle çekiyorlardı. Faşist hava kuvvetleri bombalıyordu yolları durmadan. Çocuklar nasılsa kurtulmuş oyuncaklarını göğüslerine bastırarak fıçıların içinde saklanıyorlardı. Mor dağlara doğru bir koşuşmaydı bu. Orada Fransa vardı. Fransa vardı ama Tessa'da gazetecilere, mültecilerin geçmesine izin veremeyiz demişti. Ben şantajı sevmem. Oysa komünist baylar bugün merhameti bir şantaj aracı olarak kullanmaktadırlar. Ve sınır açılmıyordu. Subaylar bir direnme hareketi tertiplemeyi denemekteydiler hala. Adamlarının maneviyatını destekliyorlar, şaşkın kaçakları da ta sınırdan döndürüp getiriyorlardı. Bastırabildikleri el kadar gazeteler ahaliyi sükunete ve çarpışmaya çağırmaktaydı. Hükümet ve kurmay tamamıyla göçebe bir hal almıştı. Bir sınır köyünden bir başkasını aktarıyorlardı her gün. Ambar ve depolarda Underwood'ların kuru çıtırtısı işitilmekteydi. Cumhuriyet'in son şehrini Figaro'su bombalıyordu İtalyan uçakları. Bir kül yığını olmuştu şehrin küçük balkonlarla süslü eski evleri. Yıkıntılar mülteci cesetleriyle doluydu. Cortez'lerin son toplantısı yer altında yapıldı. Üst başları yolculuğun tozuyla kaplı milletvekillerinin belki bir haftalık sakalı vardı ve gözleri kıpkırmızıydı uykusuzluktan. Negrin konuştu önce. İspanyol halkının kutsal savaşından, Hitler'le Mussolini'nin barbarlığından, yaralılara ve kadınlara sınırlarını kapayan Fransa'nın insafsızlığından söz etti. Elleriyle yüzünü örtüyordu konuşurken hep. Mahzene inen merdivene halı sermişti bir ihtiyar. Her şeye rağmen diyordu, bunlar Cortez'lerdir. Ve dışarıda aralıksız süren bombardımanın altında alev alev tutuşuyordu köyler. Top ateşinin gürültüsü Fransızların kamp kurmuş olduğu köye ulaştığı vakit ilerliyorlar dedi Michaud. Hem de nasıl, ama canlı olarak geçiremeyecekler bizi ellerine. Asla. Herkes yerine. Derhal faaliyete geçti tabur. Malzemenin nakline yardım ettiler. Sonra da bir tank hücumunu püskürttüler. Yeniden canlanır gibi olmuştu hepsi. Savaş gene başlamıştı Madrid'in, Truel'in, Ebre'nin soluğu kamçılıyordu onları. Karanlığın içinden zaferin hayali gülümser gibiydi. Ama geceleyin bir otomobil geldi, kolu sargılı, yüzü kireç gibi bir yaver, son birliklerde yarın sınırı geçmiş olacak diye haykırdı. Öfkeli bir çığlık attı Mişa. Onun için savaş henüz başlamaktaydı. Fransızlar yürekleri paramparça bir halde kuzeye yöneldiler. Sınır bölgesi bir çingene molasını andırmaktaydı. Fransa'ya kabullerini bekleyen mülteciler iki haftadan beri orada kamp kurmuşlardı. Son koyunlarını kesip yemekteydiler. Dosyaları, arşivleri, paçavraları, sandıkları, çamaşır dolu denkleri ateşe veriyorlardı. Niye sürükleyip getirmişlerdi sanki bütün bunları? Geceleri zehir gibi bir ayaz çıkıyordu ve ateşlerin etrafında toplanıp ısınıyordu kadınlar. Eşeklerin anırdığı işitiliyordu sadece ve bir boru sesi yankılanıyordu uzakta. Askeri otoriteler dalaya dere, İspanyollar sınırda kendilerini savunmak zorunda kaldıkları takdirde çarpışmaların kolayca Fransız arazisine sıçrayabileceğini bildirmişlerdi. Bunun üzerine sınırın aralanmasını emretti dalaya der. Jandarma ve özellikle Senegalli asker kordonları arasından geçirilerek içeri alındı gelenler. Tepeden tırnağa aranıyorlar ve sadece silahları değil, aynı zamanda hayvanları ve eşyaları da müsaade ediliyordu. Jandarmalar ganimet ticaretine başlamışlardı. Perpignan'da revolverler, saatler, yazı makineleri doldurmuştu pazar yerlerini. Hiç de yenilmiş bir kıta hali yoktu Paris Komünü taburunda. Uygun adım yürüyordu askerler. Önde sancak ve tüfek omuzda, sadece yüzlerinden okunmaktaydı bozgunun ıstırabı. Bambaşka bir dönüş hayal etmişti onlar. Şimdi ise bir sürgüne gelir gibi dönüyorlardı. Terk edilmiş silahlarla kaplı ve bombalarla delik deşik bu İspanya toprağına son bir defa bakarken çoğu gözyaşlarını zapt edemedi. Senegalliler tutuyordu yolu ve Fransızların anlamadığı bir takım sözler haykırıyorlardı. İşte o zaman bir komut verdi Mişa ve Paris Komünü yağmur ve güneşten rengi atmış eski bayrağı selamlayarak geçti. Biraz beride duran Fransız askerlerini büyük bir heyecan kaplamıştı. Kar gibi beyaz dişlerini göstererek saf saf gülüyordu Senegalliler. Mişad'ın arkadaşı mitralyözcü Jules'ün kolundaki pansumanı söküp aldı bir jandarma. Altın mı sakladın oraya? Ve henüz kapanmamış olan yarayı görünce basmıştı küfürü. Fransızları ayrı bir kampa sevk ettiler. Sonra icabına bakarız. Şimdilik kaçaksınız. Başkalarını da getirmişlerdi aynı kampa. İspanyollar, İngilizler, İsveçliler, Sırplar, kucaklarında bebekleriyle kadınlar, Barcelona Üniversitesi profesörleri, çocuklar, şairler, çobanlar, yaralılar, gecikenleri dipçik darbeleriyle itelemekteydi Senegalliler. Dikenli tellerin arkasında bir tarlada toplanmış koyunlar gibi duruyordu insanlar. Soğuk bir kuzey rüzgarı yüzlerine kum serpiyordu. Yağmur yağmaya başlamıştı akşama doğru. Hiçbir barınakları yoktu. Vaat edilen ekmeği de getirmediler. Azmıştı deniz ve kamp kıyının hemen yakınındaydı. Tek tük tüfek sesleri işitiliyordu uzaktan. Tessa'nın dostlarından bir milletvekili Piro geldi Paris'ten. Faşistlerin görünmesini gözlemek üzere bütün gün boyunca gümrükte kaldı. Ve dürbününün ucunda sarı kırmızı bayrağı seçtiği vakit diyecek yoktu sevincine. Bir çeyrek saat sonra da kart vizitini uzatıyordu İspanyol generaline. Kazanmış olduğunuz parlak zaferden ötürü sizi tebrik ederim. Alçak gönüllülükle gülümsedi general. Günler geçiyordu. Açlıktan kıvranmaktaydı tutuklular. Kamptaki küçük kuyunun suyu sidik kokmaya başlamıştı. Kafesteki hayvanları görmeye gelir gibi turistler görmeye geliyordu İspanyolları. Her gece cesetler taşınıyordu. Dizanteri ve soğuk algınlığı kampta kol gezmekteydi. Sevimli ve tasasız bir şehirdi Perpignan. Bademli yumurtalı pastaların pek revaçta olduğu, İspanyol şaraplarının yudumlandığı, ana meydanlarda askeri mızıkanın dinlendiği ve halk cephesi için oy kullanıldığı bir şehir. Ama şimdi insan avı vardı Perpignan'da. İspanyol mültecilerini kovalıyordu ajanlar. Başı açık gezmeye alışkın İspanyollar ceplerindeki son paralarla o kış moda olan küçük şapkalardan satın alıyorlardı hep. Ama boşuna, kan çanağına dönmüş gözleri onları hemen ele veriyordu. Fransızların birçoğu ambarlarda, şarap mahzenlerinde, kabinelerde, çoban kulübelerinde hep İspanyol saklıyorlardı. Gece bastırdığında binlerce fedakar insan Sarp dağlara tırmanıyor ve sadece kendilerinin bildiği keçi yollarından mülteci getiriyorlardı. Korkunç bir akşam, genç bir İspanyolu tokatlamıştı bir jandarma ve delikanlı kendini asarak intihar etmişti. Genel bir çöküntü vardı kampta. Tayınları gene azaltmışlardı. Adam başına 50 gram ekmek, kendi payını İspanyol Fernandez'e verdi Michel. Fernandez son güne kadar bir istikam taburuna kumanda etmişti. Resim hocasıydı aslında. Ne utanç verici durum diyordu Michaud. Senin için daha kolay. Bu iğrençlikten sorumlu değilsin hiç olmazsa. Ama ben bir Fransızım. Fernandez saf bir edayla, ben daha ilk olarak yurt dışına çıkıyorum dedi. Bizim gerçek arkadaşlarımızı tanımamış olmana yanarım doğrusu. Seni temin ederim, başka Fransızlar da var. Ama neredeler ve kaç kişiler? Fransa bundan çok farklıydı eskiden. Paris Komünü'ydü bizim taburun adı. Ne güzel bir isim değil mi? Şimdikiler gelsin de tümenlerine Münih tümeni adını taksın bakalım. İmkanı var mı? Bizim bütün felaketimizi yapan nedir bilir misin? İyi ve rahat yaşamak. Herkes unuttu 1914 harbini. Böyle bir felaket bir daha katiyen başımıza gelmez. Çünkü çok akıllıyız diyorlar şimdi. Zeka insanı felaketten esirgemeye yetermiş gibi. Yemekler bol, kadınlar güzel, deniz var, dağlar var, kahveler var adım başında ve her yer bağlık, bahçelik. İklim desen ne çok sıcak ne çok soğuk oluyor. İşte bütün bunların sonucu felaketten ürkmeye başladılar. Kaybedecek bir alay şeyleri var çünkü. Daha kötüsü felaketi küçük görmeye başladılar zamanla. Rusları küçümserlerdi 20 yıl önce. Daha çocuktum ama dün gibi hatırlıyorum. Dünyayı değiştirmek istiyorlar ama denirdi. Kıçlarına giyecek donları bile yok. Ve tefe koyarlardı Rusları. Bugün de İspanyolları küçümsüyorlar. Hani mağrur insanlardı İspanyollar diyorlar. Hani onun bunun önünde diz çökerek yaşamak istemiyorlardı. Gelip bize sığındılar işte sonunda. İğrenç bir düşünce tarzı bu. Görmüyorlar tehlikeyi ve basit duyguları, dostluğu, vefakarlığı değerlendirmesini bilmiyorlar. Öyle sanıyorum ki bugün Fransa'yı bir tek şey kurtarabilir. Büyük çapta bir insani felaket. Binlerce ve binlerce yıldız parlıyordu üstlerinde ve deniz homurdanmaktaydı. Mart fırtınalarının çağı gelmişti artık. 26. Fotoğrafı görünce gülümsemekten kendini alamadı Jolyo. Genç bir aktris gaz maskesi takmıştı. Göğüslerini iyice değerlendirecek derecede dekolte giyinmişti. Ama maskeli kafasıyla bir domuzu andırıyordu. Bu sayının manşeti domuz yıldızı dedi Jolyo sekreterine. Bugün de karnavalın son günü. İyi düşüyor. Bir vakitler karnavalın son günü demek hakiki bir bayram demekti. Bulvarlardaki kalabalığı, Pierrot'ların arkadan ilikli çocuk göğüslüklerini, Arlekin'lerin rengarenk kıyafetini, bolero'ları, bezekleri, dantelayla süslü siyah kadife kurtları, envai çeşit konfetileri hatırlatıyordu Jolyo. Zamanla o büyüsünü kaybetmişti karnaval. Ama son günü daima bir eğlence günü olmakta devam ediyordu. Maskeli toplulukların hücumuna uğrardı kahveler, takma burunlu ve takma sakallı çocuklar doldururdu yolları. Oysa bugün domuz maskeler vardı işte. Gürültülü bir şekilde içini çekti Jolyo. Patetik olmayı severdi her fırsatta, dalga geçenlere de Paris'te insanlar akıllarıyla yaşar derdi, Marsilya'daysa duygularıyla. Jolyo'nun işleri çok iyi gidiyordu. Büyük paralar almaktaydı örtülü ödenekten ve hediyeye gark etmişti karısını. Gök yakıttan bir kolye, eksperin ağzına bakılırsa vakti zamanında Madame Recamier'in kullanmış olduğu bir çekmece, Londra sergisinde birincilik kazanmış bir İskoç köpeği bunlar arasındaydı. Bir alay parazit besliyordu ayrıca. İşsizler, gazeteciler, Marsilyalı şairler nedendir bilinmez kendilerini anarşist sıfatına layık gören bir takım sahtekarlar. Ve artık kimse onu iftira etmek suçundan ötürü mahkemeye veremezdi. Bütün milletvekilleri peşindeydiler. Büyükelçilerle yemek yiyor ve sekreterine bıkkın bir edayla Romanya hakkında tek kelime istemem diyordu. Macarlar çok daha sempatik ve çok daha cömert insanlar. Kazandığı başarılar ihtiyarlamaktan kurtaramamıştı onu. Solgunlaşmıştı üstelik. Yeni satın aldığı kravat iğnesi bile, yakut gözlü bir zümrüt papağandı bu, güzelleştiremiyordu kendisini. Koruyucularının akıl almaz dolapları sıkıyordu canını. Yazdıklarımı ben bile anlamaz oldum diyordu kendi kendine.